zalimin hayrı. Bahar mevsiminde bir taş yeşerir mi? Toprak ol ki senden renk renk güller ve çiçekler yetişsin. Düşmanın vereceği akıl ile başarıya ulaşılmaz. Git, sana dost olan birini ara. Dost, şüphe yok ki dostun hayrını ister. Hazreti Mevlana. Zalimin hayrı. Padişahın biri cuma günü camiye gidiyordu. Muhafızları caddeye üşüşen halka bir taraftan "çekilin" diye haykırıyor, diğer taraftan da tekmeyle, sopayla padişaha yol açmaya çalışıyorlardı. Bu esnada tesadüfen orada bulunan zavallı bir fakir de muhafızlardan birçok sopa yemiş, kan revan içinde kalmıştı. Dayanamadı. Padişahın arkasından şöyle bağırdı: "Şu yaptığın zulme bak! Halkın önünde böyle yaparsan Allah Teala senin gizli zulümlerinden cümleyi korusun. Güya camiye gidiyor, hayır işlediğini sanıyorsun. Senin hayrın buysa şerrin kim bilir nedir?" Mesnevi. Zalimlerin hayırları böyledir. Artık kötülüklerini varsan kıyas et. Tarih, insanlara zalim ve hodgamların açtığı yara, elem, ızdırap ve acılı manzaraları ve bunların hazin neticelerini bir ibret olarak sunduğu gibi, adil ve salih idarecilerin şefkat, merhamet ve diğergamlık dolu şan ve şeref tablolarını da takdir ve teşvik olmak üzere sergiler. Asr-ı Saadet ve Hulefai Raşid'in devirleri, tarihte insanlığa emsali görülmemiş bir huzur ve saadetin bahşedildiği, sayısız ve muhteşem insani faziletlerin sergilendiği bir zaman dilimi olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hilafete geçtiği zaman, "Ey Nas! Ben haktan, adaletten ayrılırsam ne yaparsınız?" diye sormuştu. Ahaliden biri, "Ya Ömer, sen eğilir, haktan inhiraf edersen, seni kılıcımızla doğrulturuz." Cevabını verince Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Elhamdülillah, eğrilirsem beni kılıçlarıyla doğrultacak arkadaşlarım varmış." diyerek şükretti ve sevindi. Yine Hazreti Ömer, bilindiği üzere hilafeti esnasında maddi sıkıntı içindeydi. Zor geçiniyordu. Halbuki hazine ganimetlerle dolmuş durumdaydı. Ashabtan bazı ileri gelenler Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anhaya babasının hazineden geçinecek kadar bir tahsisat almasını teklif etmesini telkin ettiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi olan Hazreti Hafsa da babasına bu teklifi yapınca, Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh kızına, "Kızım, sen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesiydin. Bana söyler misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemede içmede hali nasıldı?" diye sordu. "Kifayet miktarıydı." Cevabını alınca Hazreti Ömer radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: "İki arkadaşım, Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir ve ben, üçümüzün hali aynı yolda giden üç yolcuya benzer. Biri Hazreti Peygamber makamına vardı. Diğeri Hazreti Ebu Bekir aynı yolda giderek birinciye erişti. Üçüncüsü, ben de arkalarından onlara ulaşmak isterim. Fazla yükle gidersem onlara erişemem." buyurdu. O, fetihlerin çokluğuna, hazinenin zenginliğine bakmayıp, yaşadığı müddetçe kifayet miktarından fazla hiçbir şey kabul etmemişti. Ve hiçbir zaman dünya servetine tenezzül etmedi. Vefat ederken de borçluydu. Hulefai Raşid'in devri buna benzer sayısız misallerle doludur. Dört halife devrini Emevi ve Abbasi devletleri takip etti. Bu devirler ise muhtelif müspet ve menfi örneklerle doludur. Bunlar arasında Ömer bin Abdülaziz gibi adalet ve merhamette abideleşen şahsiyetler mevcut olduğu gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da hunharca şehit ettiren İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Ahmet bin Hanbel gibi dünya çapındaki İslam alimlerini zulümlerine alet edemedikleri için zindanlarda kırbaçlattıran pek çok zıtları da vardır. Şeyh Sadi Gülistan'ında der ki, zalim ve fasık biri bir Allah dostuna ibadetlerin hangisi efdaldir diye sorar. O da senin için uykudur. Çünkü uykuda olduğun zaman kimseyi incitemezsin cevabını verir. Bir kimsenin nefsini aşağı tutması ve kimseye azamet satmaması Allah'ın kullarında görmeyi arzu ettiği üstün bir meziyettir. Dikkat edilecek bir husus vardır ki o da tevazuun dünya ehline sokulmak ve paye almak için değil, rızayı ilahi için olmasıdır. Aksi halde zillet olur. Tevazuun zıttı olan kibir, azamet taslamaktır. Şöhret, insan için en büyük nefis afetlerindendir. Şöhret sevdasına düşen bir kimse, pek çok zulüm irtikab eder de farkında bile olmaz. Kendini alçaltır ve zalimlerden olur. Hazreti Mevlana buyurur, bahar mevsiminde bir taş yeşerir mi? Toprak ol ki senden renk renk güller ve çiçekler yetişsin. Yani baharın berekatından asıl nasip alan yalnız topraktır. Ondan dolayı üzerinde türlü türlü çiçekler biter, renk renk goncalar açarken bir taş parçası da baharı görür fakat ondan nasip alamaz. Kalpleri taşlaşmış kimseler de tabiattaki böyle camit, cansız varlıklar gibidir. Onlara da Nisan yağmurunun bir faydası yoktur. Nefs engelini aşamayanlar için ibadetler de nefsani arzulara tabi olur. Böylelerinde nefis, çeşitli afetlerle kıble haline gelir. Tarihe şan ve şeref veren devlet adamlarını hep büyük ruh terbiyecileri yetiştirmiştir. Onlar yetiştirdikleri devlet adamlarına engin bir gönül iklimi kazandırmış ve kendilerini merhamet ve mesuliyet duyguları ile ebedileştirmişlerdir. Ertuğrul Gazi, büyük mürşid Edebali Hazretlerini kendisine rehber edinmiş, oğlu Osman Gazi'yi de onun terbiyesine teslim etmiştir. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'ye ve onun şahsında bütün haleflerinin ruhlarına yön verecek şu kıymetli vasiyette bulunduğu nakledilmektedir. Bak oğul, beni incit, Şeyh Edebali'yi incitme. O, bizim aşiretimizin maneviyat güneşidir. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz olur. Baksa da seni görmez olur. Sözümüz Edebali için değil, sence iz içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say. Çok hareketli bir genç olan Osman Gazi'yi Edebali Hazretleri terbiyesine ve tasarrufu altına almış, ona marifetullah'ın, Allah'ı tanıyabilmenin zevkini tattırmış, onu güzel ahlak, diğergamlık, ağır başladık ve olgunlukla kavurmuştur. Böylece onu cihan şumul bir devletin başkanlığına hazırlamıştır. Bu bakımdan Osmanlı Devleti'nin asıl mimarı Şeyh Edebali Hazretleri'dir. Diğer beyliklerde bir Şeyh Edebali olmadığı için erimeler olurken, Osmanlı Beyliği kısa zamanda devlete, devletten de cihan hakimiyetine yükselmiştir. Dünyayı 6 asır İslam'la tanıştırmış, hak ve adalet tevziinde bulunmuştur. Şeyh Edebali Hazretlerinin Osman Gazi'yi ve onun şahsında gelecek olan devlet adamlarını istikametlendirecek tavsiyelerinden bir kısmının şöyle olduğu nakledilmektedir. Ey oğul, beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana. Ey oğul, bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Ey oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah Teala yardımcın olsun. Beyliğini mübarek kılsın. Hak yoluna yararlı etsin. Işığını parlatsın. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize vaat edilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ham armut yenmez. Yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. Milletin kendi irfanı içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır. En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman insanın kendisidir. Dost ise nefsi tanıyanın kendisidir. Ülke idare edenin oğulları ve kardeşleriyle bölüştüğü ortak malı değildir. Ülke sadece idare edene aittir. Ölünce yerine kim geçerse ülkenin idaresi onun olur. Vaktiyle yanılan atalarımız, sağlıklarında devletlerini oğulları ve kardeşleri arasında bölüştürdüler. Bunun içindir ki yaşayamadılar, yaşatamadılar. Bu nasihat Osmanlı'yı 600 sene yaşatmıştır. İnsan bir kere oturdu mu yerinden kolay kolay kalkamaz. Kişi kıpırdanmayınca uyuşur. Uyuşunca laflamaya başlar. Laf dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayri iflah olmaz. Dost düşman olur. Düşman canavar kesilir. Akacak kan boş yere akmamalı. Ona yol ve yön lazım. Zira kan toprak sulamak için akmaz. Kişinin gücü günün birinde tükenir. Ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı kapalı gözlerden bile içeri sızar, aydınlığa kavuşturur. Hayvan ölür, semeri kalır. İnsan ölür, eseri kalır. gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı. Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli. Savaşı sevmem. Kan akıtmaktan hoşlanmam. Yine de bilirim ki kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp iniş yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç indirmesi bir cinayettir. Bey memleketten öte değildir. Bir savaş yalnızca bey için yapılmaz. Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü zaman yok, süre az. Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekin zamanını bilen çiftçi başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da. Yeter ki toprağın tavda olduğunu bilebilsin. Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Osman, geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın. İşte bu kıymet hükümleriyle Edebali Hazretleri Osman Bey'i bir hamur gibi yoğuruyordu. Yoğurması da gerekiyordu. Çünkü Osman Bey zor durumdaydı. Her yönden gelip kendisine iltihak eden beylikleri mi birlik içinde tutsun, dengeyi bozmasın, Bizans'ı mı kollasın, Germiyan'ı mı, Moğol'u mu gözetsin, Tekfur'la mı savaşsın? İşte Edebali Hazretleri bütün bu ve benzeri ehemmiyetli mevzularda Osman Bey'e bir manevi ışık olup ona yardımcı oluyor, çıkar yollar gösteriyordu. Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin yetiştirilmelerine de çok ehemmiyet verilirdi. Tahsil ve eğitimleri çok küçük yaşlarda başlatılırdı. Bu eğitim devrin birer otorite olan şahsiyetlerince ikmal ettirilirdi. Bilhassa manevi terbiyeleri üzerinde çok durulurdu. Çünkü istikbalde mülk onlara emanet edilecekti. Mülkün adaletle devamı devletin teminatı olacak idi. Padişah olduktan sonra bile ona karşı gerekli ikazlar, mürşitlerin yardım ve irşatlarıyla devam ederdi. Mürşitlerin teveccühleri her devirde idarecilere bir ana kucağının şefkat ve sıcaklığı gibi olmuştur. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin üçüncü murada ikaz ve irşad edici, hatta sertçe pek çok mektupları vardır. Yine onun zamanında Ferhat Paşa kumandasındaki ordu ile İstanbul'dan Tebriz'e kadar sefere çıkmıştır. Asker ve Tebriz halkı bu gönüller sultanının ruhaniyet ve dualarına mazhar olmuşlardır. Padişahlara karşı vaki olan ikazlara ait bir misal verelim. Padişahlar cuma namazı için sarayın merdivenlerinden inerken bir mabeyinci, "Padişahım çok yaşa, uğrun açık ola" diyerek dua eder ve muhabbetlerini arz ederdi. Padişah camiye de halkın tezahüratı arasında iki sıra muhafız alayı arasından geçerek girerdi. İnsanların bunca tezahürat ve iltifatları karşısında padişahın nefsani duygulara mağlup olmaması için bu defa da muhafız kıtası hafif bir sesle "Mağrur olma padişahım, senden büyük, Allah var" nakaratı ile ikazda bulunurdu. Padişahı, devleti ve milleti yönlendiren, onlara ruh veren, coşturan, zaman zaman vecde getiren edebali silsilesi devam ettiği müddetçe devleti âliye, tarihin akışına şan ve şeref kattı. Yıldırım'ın Emir Sultanı, 2. Murad'ın Hacı Bayramı Velisi Fatih'in Akşemseddin'i, ikinci Bayezid'in Mehdi Paşası, Yavuz'un İbni Kemal Paşası, Kanuni'nin Merkez ve Sümbül Efendileri, üçüncü Murad, birinci Ahmet ve dördüncü Murat'ın Aziz Mahmud Hüdayisi, devam eden Edebali silsilesinin birer şanlı örneğidir. Yavuz Sultan Selim'den bir hatırayı Devrin Vak'anüvisi şöyle nakleder. Yavuz, Mısır'a girdiği zaman halk onun ihtişamını seyretmek için pencerelere koştu ve caddeleri doldurdu. Yavuz ise en önde değil, mütevazı bir şekilde askerlerin ortasında yürüyordu. Kavuğu ve elbisesinin de etrafındakilerden bir farkı yoktu. Mısır dönüşü Şam'da, Cuma hutbesinde kendisinden bahsedilirken, Hakimül Harameynü Şerifeyn, iki şerefli belde olan Mekke ve Medine'nin hakimi denince, yok yok, bilakis Hadimül Harameynü Şerifeyn, iki şerefli belde olan Mekke ve Medine'nin hizmetçisi diye düzelterek ağlayan kanlı gözlerle cevap verdi. İstanbul'a dönüşte gündüz vakti Üsküdar'a vasıl oldular. İstanbul halkının kendisine büyük bir tezahürat yapacağını haber aldığından lalası Hasan Can'a, hava kararsın, herkes evlerine dönsün, sokaklar boşalsın, ben ondan sonra İstanbul'a gireyim. Fanilerin alkışları, zafer takları ve iltifatları bizi mağlup edip yere sermesin, dedi. Yavuz'u o korkunç Sina çölünde bir arslan, Mısır'a girişte mütevazı, gözü yaşlı şükreden bir mümin, Üsküdar'da kendisini bir nefis muhasebesiyle yönlendiren ilahi ve deruni lezzetlere müstarak bir derviş olarak görüyoruz. Hasan Can'a şu mısraları okuyordu. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. Yavuz'un lalası olan Hasan Can, onun vefatını şu şekilde anlatır. Sırtında Şirpençe adı verilen bir çıban çıkmıştı. Çıban kısa zamanda büyüdü, bir delik haline geldi. Yaranın içinden Yavuz'un ciğerini görüyorduk. Kendisi çok muzdaripti. Yanına yaklaştım. Padişahım, artık Allah Teala ile beraber olmak zamanınız herhalde geldi, dedim. Koca Sultan döndü, yüzüme hayretle baktı. Hasan, Hasan, sen beni bu ana kadar kiminle zannediyordun? Bana bir Yasin oku, dedi. Ve okunan Yasin-i Şerif'in arasında ruhunu Rabbine teslim etti. 9 senelik saltanatı boyunca kazandığı muazzam zaferler, dünyaya ait üniformalar, fanilerin iltifatları kendisini sekre sürükleyip mağlup edemedi. Daima Rabbi ile beraber olabilmek, yalnız ona kulluk edebilmek ve sadece ondan yardım istemek şuuruyla yaşadı. Ya Rabbi, bizleri de gerçek sultanlık olan kulluğunda son nefesimize kadar istikamet üzere eyle. Amin.